Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 45.
Bu boynuma taş bağlayıp denize atılmam demek olur ama bir sütçü kız kalenin tepesine doğru başını kaldırıp bakacak olursa o da heyecanlanır ve kendine bir şeyler yapar herhalde. Kızlar bunu yapabilir mi acaba? Mickey Molloy aletleri yok ki yapsınlar dedi. Şu sağır Dominikan rahibi geri dönse de bu heyecan meselesini ona anlatabilsem. Ama o öldü ve günah çıkarmaya gittiğimde onun yerine gelen rahip bana denizin dibini boylayacağımı ve lanetleneceğimi söyleyecektir. Lanetlenmek, Limerickli rahiplerin en sevdiği sözcük. O'Connell meydanından Ballinacourt'a doğru geri dönüyorum. Bu sokaktaki evlere sabah erkenden süt şişeleriyle ekmek bırakıyorlar. Bostanedeki işime başladığımda borcumu ödemek kaydıyla bir ekmekte bir şişe süt ödünç almamda bir sakınca göremiyorum. Çalmıyorum ki, sadece ödünç alıyorum. Bu ölümcül bir günah sayılmaz. Hem kulenin tepesinde çok daha büyük bir günah işlemişim. Cehennemde nasıl olsa hep aynı cezayı alacak olduktan sonra bir iki ufak tefek günah daha işlenebilir. Ha bir tane günah işlemişim, ha bir düzine. Bir şişe sütü içip şişesini bırakıyorum ki sütçü servis yapmadı diye düşünmesinler. Sütçüleri severim. Bir keresinde bir sütçü bana iki kırık yumurta vermişti. Kabuklarıyla filan ikisini birden yemiştim. Günde iki yumurta ve bir litre bira içip başka hiçbir şey yemese bile insan yeterince güçlü olur demişti. İhtiyacın olan şey yumurta, istediğin ise biradır. Bazı evlere gelen ekmek daha farklı, daha pahalı olduğu için o ekmekleri tercih ediyorum. Sabah kalkıp kapılarında ekmeklerini bulamayacak olan zengin insanlara üzülüyorum ama ben de açlıktan ölemem. Aç kalırsam telgraf dağıtma işi için güç bulamam ve bu işte çalışamazsam bu sütlerle ekmeklerin parasını ödeyemem. Amerika'ya gitmek için para da biriktiremem. Amerika'ya gidemezsem kendimi Shannon nehrine atayım gitsin. Şu işe girmeme birkaç hafta var. Bu zengin insanlar birkaç haftada açlıktan ölecek değiller ya. Evdeki hizmetçilerini yollayıp bir ekmek daha alırıverirler. İşte zenginle fakir arasındaki fark da bu. Fakirler ikinci bir ekmeği alamazlar çünkü paraları yoktur. Ama öte yandan fakirlerin para olsaydı zenginlerin ekmek aldırmaya yollayacak hizmetçileri olmazdı. Aslında bu hizmetçilere dikkat etmem gerekiyor. Süt ve ekmekleri ödünç alırken kapı kollarını ya da posta kutularını cilalıyor olabilirler. Biri görecek olurlarsa hemen evin hanımına koşup serserinin biri ekmeğimizi sütümüzü çalıyor efendim diye yetiştirirler. Eve ekmek getirdiğimde Abbott şaşırıyor ama bir şey demiyor. Bu ekmeği nasıl aldın diye sormuyor çünkü onun gibi tepe üstü düşenler pek meraklı olmaz. Sadece gözlerini iri iri açıp annesinden kalan çatlak çay bardağından çayını içmeye devam ediyor. Gözlerinin ortası mavi ama etrafı sapsarı. Bu benim bardağım diyor sadece. Bununla çay içtiğini görmeyeyim. Babam işte Limerick'lerin bu konuşmasından hiç hoşlanmazdı. Abbott görmem diyor aslında. Babam oğullarımın burada büyüyüp Limerick'liler gibi konuşmasını istemiyorum derdi. Annem de istemiyorsun ama bizi buradan kurtarmak için de bir şey yapmıyorsun derdi. Ballinacourt'ta elma bahçelerinin duvarlarından atlayıp meyve topluyorum. Eğer bir köpek görürsem kaçıyorum çünkü Petey gibi onlara nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bekçilerin peşime takıldığı oluyor ama o lastik çizmeleriyle hızlı koşamıyorlar. Bazen bisikletlerini atlayıp beni kovalıyorlar ama ben duvarlardan atlayarak bisikletle geçemeyecekleri yerden kaçıyorum. Abbott elmaları nereden getirdiğimi biliyor. Limerick'li sokaklarında büyürseniz eninde sonunda meyve bahçelerinde hırsızlık yaparsınız. Elmadan nefret bile etsiniz bunu yapmak zorundasınız yoksa arkadaşlarına size muhallebi çocuğu der. Abbott'a her zaman elma ikram ediyorum ama ağzında diş yok ki yesin. Topu topu beş dişi var. Onları da elmanın üstünde bırakmak istemiyor. Ona dilim dilim kesiyorum yine yemiyor çünkü elma öyle yenmez. Öyle söylüyor. Ben de ama ekmeği dilimliyorsun diyorum. Elma elmadır, ekmek ekmektir. Kafa üstü düşenler ancak böyle konuşur. Michael bu kez çay ve kızarmış ekmekle geliyor. Bunlara ihtiyacım yok diyorum. Anneme söyle, kendi kendime bakabiliyorum. Onu göndereceği ekmekle çaya ihtiyacım yok. Teşekkürler. Michael'a elmayı veriyorum. Çok seviniyor. Gün aşırı gel diyorum. Daha çok elma yiyebilirsin. Böylece bana geri gelmem için ısrar etmiyor ve gözleri yaşarmıyor. Ben de buna seviniyorum. Erişdom'da her cumartesi pazar kuruluyor ve köylüler sebze, tavuk, yumurta ve tereyağı satıyorlar. Erken saatte pazar yerine gidip yüklerini indirmelerine yardım ediyorum ve birkaç günü bahşiş alıyorum. Akşam satamadıkları mallarından bana veriyorlar. Bazen orası burası çürük meyve sebzeleri de bana ayırıyorlar. Bir gün çiftçilerden birinin karısı bana kırılmış bir yumurta vererek, yarın sabah kilise dönüşü günahlarından arınmış bir durumda yersin diyor. Yoksa gırtlağına yapışır. Bir çiftçinin karısı böyle konuşur. Balık ve patates dükkanları kapanırken artan balıklardan verirler umuduyla kapılarda bekliyorum. Bir tür dilenci oldum sayılır. Dükkanı kapatırken acele ettikleri zaman sadece patates kızartması verip gazete kağıdına sarıyorlar. İçlerinde en çok News of the World gazetesini seviyorum. İrlanda'da bu gazete yasaklandı ama İngiltere'den gizli gizli getiriyorlar. Gazetede mayolu kızların nefis fotoğrafları oluyor. Mayoları varla yok arası. Sonra bu gazete Limerick'te asla söz konusu olamayacak günahlardan bahsediyor. Boşanma gibi, zina gibi. Zina. Bu sözcüğün tam olarak anlamını çözemedim. Kütüphaneye gittiğimde sözlüğe bakacağım. Okulda öğrettikleri gibi kötü duygular ve düşüncelerden öte bir anlamı olduğundan eminim. Patates kızartmamla eve gidip abot gibi yatağa giriyorum. Abot birkaç bira içmişse yatağında Reşin Yolu şarkısını söylüyor. Ben de patateslerimi yiyorum. News of the World gazetesine bayılıyorum. Bu inanılmaz olayları yazan sayfaları ve mayolu kızların vücutlarını yalıyorum. Artık gazetenin yalanacak bir tarafı kalmayınca abud ışığı kapatana kadar kızların resimlerine bakıyorum ve sonra battaniyenin altında o ölümcül günahı işliyorum. Laman'ın ya da annemin kartıyla ne zaman istersem kütüphaneye gidebilirim. Laman özellikle cumartesi günü yatağından kalkıp asla kütüphaneye gitmeyeceği için yakalamam imkansız. Annemin de üzerindeki yırtık pırtık giysilerinden utandığı için kütüphanenin kapısının önünde bile geçemeyeceğinden eminim. Mrs. Oriordan beni gülümseyerek karşılıyor. Azizlerin hayatı seni bekliyor Frank. Ciltlercesi var. Kütüphane müdürüne senden söz ettim ve adına bir kart çıkartmaya karar verdim. Müthiş değil mi? Çok teşekkürler Mrs. Oriordan. Azize Bakire bir cilt okuyorum. Kutsal günü 1 Şubat. Öyle güzel bir kadınmış ki İrlanda'nın bütün erkekleri peşindeymiş. Fakat Azize Bridget'in babası kızının önemli biriyle evlenmesini istiyormuş. Azize Bridget ise kimseyle evlenmek istemiyormuş ve Tanrı'ya kendisine yardım etmesi için dualar ediyormuş. Sonunda gözünün teki akmış ve yanağından aşağı öyle bir iz bırakmış ki artık erkekler onunla ilgilenmez olmuşlar. Bir de Azize Wilchfortis var. O şehit bir bakire. Kutsal günü 20 Temmuz. Annesinin 9 çocuğu varmış. 2 tane dördüz ve bir de Azize Wilchfortis. Bütün kardeşleri inançları uğruna şehit olmuşlar. Azize Wilchfortis de çok güzelmiş ve babası onu Sicilya kralı ile evlendirmek istiyormuş. Wilchfortis tıpkı Bridget gibi çaresiz kalmış ve Tanrı onu yüzünde sakal bıyık çıkartarak kurtarmış. Sicilya kralı bu durumda bir kez daha düşünmek istemiş ama Wilchfortis'in babası öylesine öfkelenmiş ki kendi kızını çarmıha gerdirmiş. Azize Wilchfortis, kocalarıyla başı dertte olan İngiliz kadınlarının dua ettiği bir azize. Rahipler bize bu bakire azizeleri hiç anlatmıyorlar. Örneğin Azize Agata. Kutsal günü 4 Şubat. Bu ay tüm şehit bakireler için çok güçlü bir ay. Azize Agata'nın da Sicilyalılarla başı derde giriyor. İsa'ya olan inancından vazgeçmesini isteyen Sicilyalılara, diğer bütün bakire azizelerin vereceği cevabı veriyor ve hayır diyor. Sicilyalılar onu bir kazığa bağlayıp demir çengellerle etlerini parçalıyor ve ellerindeki meşaleleri vücudunda söndürüyorlar. Azize Agata hayır diyor. Göğüslerini kesiyorlar. Azize Agata hala hayır diyor. Sonunda kızgın kömürlerin üzerine yatırıp döndüre döndüre yakıyorlar. Tabii artık bu kadarına dayanamıyor ve son nefesinde İsa'ya bağlılığını belirterek ölüyor. Bu azizeler hep şarkılar söyleyerek ve son nefeslerinde İsa'ya bağlılıklarını ifade ederek ölüyorlar. Aslanlar etlerini parçalasa ya da bir lokmalı yiyip yutsa fark etmiyor. Hele Azize Ursula'yı rahipler bize nasıl olmuş da anlatmamış. 11 bin masum bakiresiyle kutsal günü 21 Ekim. Azize Ursula'yı da yine babası putperest bir kralla evlendirmek istiyor. Azize bir sürü uzaklara gidip bu konuyu düşünmem gerek diyor ve 3 yıl kadar 10 bin soylu ve masum genç kızla yollara düşüyor. Köln'de Hun hükümdarı ona evlenme teklif ediyor. Ursula hayır diyor ve Hunlar Ursula ile 11.000 masum genç kızı öldürüyorlar. Ne diye bir evet deyip onca insanın hayatını kurtarmıyor ki? Bu bakire azizeler ne diye bu kadar inatçı oluyorlar anlamıyorum. Ben İrlandalı başpiskopos Aziz Molling'i seviyorum. Limerick'teki başpiskopos gibi saraylarda yaşamıyor. Aziz Molling bir ağacık kovuğunda yaşıyor. Diğer azizler onu ziyarete geldiklerinde ağacın dallarına oturuyorlar. Kuşlar gibi su içip kuru ekmeklerini yiyerek çok güzel saatler geçiriyorlar. Bir gün Aziz Molling kiliseye giderken yolda bir cüzdanlı nereye gidiyorsun diye soruyor. Kiliseye diyor Aziz Molling. Ben de gelmek istiyorum. Beni sırtına alıp götürür müsün? Aziz Molling tabii diyerek onu sırtına alıyor. Ama daha yola koyulur koyulmaz adam şikayete başlıyor. Şu gömleğin yaralarımı acıtıyor, çıkar onu. Rahip gömleğini çıkarıp yola devam ediyor. Bu sefer adam burnum akıyor diyor. Mendil istiyorsan yok, elinle sil. Hem sana tutunup hem burnumu nasıl sileyim? Pekala diyerek rahip kendi elini uzatıyor. Aynı şey diyor adam. Tek elim cüzdanı ve diğer elimle sana tutunuyorum. Eğilemem ki. Ama sen gerçek bir azizsen dönüp burnumu yalarsın. Aziz Molling bunu yapmak istemiyor ama yapıyor ve bu ayrıcalık için Tanrı'ya şükranlarını bildiriyor. Babam bir kere Michael'ın burnu tıkandığında bunu yapmıştı. Onu anlayabiliyorum ama Tanrı neden Aziz Molling'e cüzdanlı bir adamın sümüğünü yedirmek istesin? Şu Tanrı'yı hiç anlamıyorum zaten. Bir aziz olup herkesin bana hayranlık duymasını çok istiyorum ama bir cüzdanlının sümüğünü asla yutamam. Evet, aziz olmak istiyorum ama bunu gerektiriyorsa vazgeçebilirim. Bu kütüphanede azizlerin hikayelerini sonsuza dek okuyabilirim. Ancak bir gün Miss O'Riordan'la başım derde giriyor ve kütüphane maceram da böylece kapanıyor. O gün birinin masada bıraktığı bir kitap dikkatimi çekiyor. Yazarının adı Lin Yutang. Bunun bir Çinli ismi olduğunu herkes tahmin edebilir. Ben de Çinlilerin kitaplarında nelerden söz ettiklerini merak ederek kitabı alıyorum. Kitap aşk ve cinselliğe dair yazılarla dolu ve yine bilmediğim sözcüklere takılarak sözlüğe başvuruyorum. Erkek üreme organı sertleşir ve vajina yoluna girer. Bu sertleşme olayını biliyorum. Elimde sözcük donup kalıyorum ve Mickey Molloy'un köpeklerden farkımız yok deyişi kulaklarımda çınlıyor. Annelerimizin ve babalarımızın bunu yaptığını nihayet anlamış olmanın şokunu yaşıyorum. Babam beni yıllarca 7. basamaktaki melek hikayesiyle kandırmış. Bir soruya oradan sözlükte neye baktığımı merak ediyor ve yanıma geliyor. Bir takım dini sözler uyduruyorum. Bu kitap da ne? Masaya ters çevirip bıraktığım kitabı alıyor ve açık bıraktığım sayfaya göz gezdiriyor. Aman Tanrım, bunu mu okuyorsun? Ben Çinlilerin de azizleri var mı acaba diye merak ettim de. Tanrım, bu iğrenç bir şey. Çinlilerin öyle çekik gözlü sarı tenli iğrençliklerinden belli zaten. Sana baktığımda aynı sarı tenli çekik gözlü Çinlileri görür gibi oluyorum. Bu kütüphaneyi derhal terk et. Ama azizlerin hayatını okuyordum ben. Derhal burayı terk et. Yoksa kütüphane müdürünü çağırırım ve seni görevlilere attırır. Derhal günah çıkarmalısın. Bu arada annenle Mr. Griffin'in kartlarını da iade et. Annene bütün bunları yazabilirim ama kadıncağızın derdi başından aşkın. Onu bir de ben üzmek istemem. Çabuk dışarı. Bir kütüphaneci bu noktaya gelmişse artık onunla konuşmak mümkün değildir. Aslında o anda ona bütün o Azize Agatha, Azize Ursula ve 11.000 masum genç kızın hikayelerini ezbere anlatabilirim ama onun aklı Lin Yutang'ın kitabındaki tek bir kelimeye takılıp kalmış. Kütüphanenin arkasında park var. O gün hava güneşli ve sıcak. Otlar kupkuru. Balık ve patates peşinde koşmaktan, kütüphanecilerle uğraşmaktan bıkmış bir durumdayım. Dağların üzerinden ağır ağır süzülen bulutları seyrediyorum ve ağır ağır tekrar günahkar olma yoluna sürükleniyorum. News of the World gazetesinde bütün azizelerin mayolu resimlerini hayal etmeye başlıyorum. Azizeler Çinli yazara futbol oynadığımız topa benzer bir topla saldırıyorlar. Ve parkta erkek üreme organım aynı kitapta yazdığı gibi sertleşmiş ama sadece kendi kendine dikiliyor ve ben sarsılmaya başlıyorum. Parktaki kadınlar çocuklarını çağırarak hadi buradan gidelim artık diyorlar. O çocuğun yanına gitmeyin. Bir de bir polis çağırsın. 14. doğum günümden bir gün önce anneannemin gardırobundaki aynadan kendimi seyrediyorum. Bu görüşümle postanedeki işe nasıl gidebilirim? Üstüm başım yırtık pırtık. Gömleğim, kısa pantolonum, çoraplarım. Üstüm başım bir yana, kendim de pis ve bakımsız bir haldeyim. Saçımı ne kadar ıslatırsam ıslatayım, hepsi ayrı bir tarafa dikiliyor. Böyle dikilen saçlar için tek çözüm tükürük. Ama insan kendi kafasına nasıl tükürebilir ki? Şöyle havaya doğru okkalı bir tükürüp savurarak kafamla yakalamaya çalışabilirim. Bu arada gözlerim de kan çanağı gibi ve sürekli sarımsı bir iltihap akıyor. Yüzüm patlamış sivilcelerle dolu. Ön dişlerim öyle bir kararmış ki hayatım boyunca gülemeyeceğim artık.
Ayrım sonu.